Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ves salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Ves salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Nebiyallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Esselamun alel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Anneler Gülistanı programının Hazreti Ayşe annemiz Gülistanı 18. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlayarak başlıyorum yine bugünkü programa kıymetli dinleyenlerim. Hatırlayacağınız gibi ilk kurban bayram namazının nasıl kılındığını, nerede kılındığını Ayşe annemizin rivayetiyle tablo halinde sizinle geçen hafta paylaşmıştık. Namaz kılınmış, bitmiş, orada süremiz dolmuştu. Yani henüz namazgahta, musalladayız. Hiç özete girmeden hemen kaldığım yerden yine şahsıma ve hepimize hayırlara vesile olmasıyla devam ediyorum efendim. Müslümanların hepsi oradaydı. Kendilerine hitap eden Resulullah Aleyhisselam'ı can kulağıyla dinliyorlardı. Müslümanların dışında çok sayıda da meraklı gelmişti. Ne olup bittiğini anlamaya çalışıyorlardı. Ha, burada mecburen bir izah yapmam gerekecek ne oluyor diye. Biliyorsunuz Aleyhisselam Ramazan ve Kurban bayram namazlarını Mescid-i Nebevi'de değil Musalla adını verdikleri geniş arazide kılıyorlardı. Sadece bir kez yağmur yağdığı için mescitte kılmışlardı. Arazide dışarıda kılındığından dolayı bütün Müslümanlar oraya gelirlerdi. Kadınıyla erkeğiyle namazdan o an için muaf olan özürlüler dahil olmak üzere gelirlerdi. Orada verilen hitabeti hutbe olsun, vaaz olsun bugün dediğimiz Resulullah'ın nasihatlerini dinlerler. Namazdan mükellef olanlar namazlarını kılar diğerler oyasına otururlardı. Ha, bu arada açık alanda kılındığı için Medine'de bu şimdi ilk Ramazan bayramı olduğu için kurban bayramı olduğu için hemen böyle bir tarihlendirelim. Genelde Ramazanlarda çok aklımızda kalır. Çok fazla kalır. Hicretten 1,5 yıl sonra Ramazan orucu farz kılındı diye çok vaazlar dinlemişsinizdir. Ramazan'dan hemen arkasından 2,5 ay sonra kurban geliyor. O sene yine vacip olmuştur. Yani buçuğu tamamlayalım, 2 sene diyelim yani en fazla. Yani Medine'de çok fazla müşrik var henüz daha. Efendim Yahudi kabileleri var. Bir sürü münafıklar var. Piyasada bir sürü insan var yani orada. İşte onlardan ne oluyor diye oralarda olanlar meydana gelmişler. Özel mazeretleri sebebiyle o anda namazdan bile muaf olan hanımlara varıncaya kadar bütün Müslümanlar bayram yerindeydi. Bunu özellikle vurguluyoruz. Bayram namazı kılma esnasında mazeretliler yerlerinde otururken diğer bütün Müslümanlar hep beraber Resulullah Aleyhisselam'a tabi olup ilk kurban bayram namazını kılmışlardı. Daha önce bu cümleyi biz ilk Ramazan bayramı diye ifade etmiştik. Bayram namaz ve hitabesinden sonra o koca alandaki bayramlaşma görünmeye değerdi. Onlar bitti. Yani bayramlaşıldı. Sonra ne oldu? Evlere dönüldü. Şimdi Ayşe annemiz anlatıyor. Bu sefer bize konuşarak anlatıyor. Resulullah Aleyhisselam "Ey Ayşe" buyurdu. Bana diyor. "Lebbeyk" dedim. "Buyur ya Resulallah, bana bıçağı getir" dedi. Bıçağı alıp baktıktan sonra, bıçağı götürüyor. Baktıktan sonra bana bıçağı geriye uzattı. "Bıçağı taşla bileyip keskinleştir" dedi. Şimdi genellikle Aleyhisselam'ın aile hayatı anlatılırken Resulullah Aleyhisselam hanımlarına yardım ederdi ifadesi çok kullanılır. Bu yanlış değildir ama eksiktir. Bak, kurban kesecek bıçağı Ayşe annemiz biliyor. Aile böyle bir şeydir yani. Sonra da paçaları, göğsü ve gözlerinin etrafı kara ak, boynuzlu bir koç getirtti. Onu kesip benzeri bir koç daha kesti. İki tane kesiyor Aleyhisselam kurbanı. Şimdi bu sahne çok önemli. Hani biz kurbandan önce bıçaklarımızı hazırlarız. Her şey hazırlanıyor amenna. Ama Aleyhisselam demek ki yeterli bulmadı, bilenmiş. Çünkü hayvana eziyet vermeyin diyor. Tekrar uzatıyor annemizi. Annemiz onu biliyor. Sonra hayvan getiriliyor. Aleyhisselam kesiyor. İki tane hayvan kesiyor. Biraz ayrıntıya gireceğim burada. Resulullah Aleyhisselam kurbanını keserken neler söyledi? Annemize soruyorlar. İşte bilgi edinmek böyle bir şey yani. Sadece dinlemek değil. Sadece dinlemek değil. Sadece kültür sahibi olmak değil. Bilgi sahibi olmak değil sadece. Nedir? Bunları yaşamak gerekiyor. Resulullah Aleyhisselam kurbanını keserken neler söyledi? Annemiz diyor ki, kurbanını güzelce yatırdıktan sonra şöyle buyurdu. Bismillah, ya Allah, Muhammed'den, Muhammed ailesinden ve Muhammed ümmetinden kabul et. Aleyhissalatu vesselam. Evet. Böyle ifade edince canım, umarım, sanıyorum size sıkılmışsınızdır ya hocam böyle. Niye bunun aslı yok mu? Hemen alalım aslını. Aslı önümüzde. Çünkü hadisi şerif Müslim hadisi. Müslim'den ben size aynen okuyayım bakalım. Ne diyor? Önce mana vereyim tekrar. Bismillah, ya Allah, Muhammed'den, Muhammed ailesinden ve Muhammed ümmetinden kabul et. Bismillahi Allahümme. Bismillahi Allahümme. Takabbel min Muhammedin ve Ali Muhammedin min ümmeti Muhammedin. Müslim böyle diyor. Bismillahi Allahümme tekabbel min Muhammedin ve Ali Muhammedin min ümmeti Muhammedin. Bismillah ya Allah, Muhammed'den, Muhammed ailesinden ve Muhammed ümmetinden kabul et. Sallallahu aleyhi ve sellem. Soranlar hem kendisi hem ailesi ve hem de ümmeti için, öyle mi? Ayşe annemiz derin nefes çekerek öyle, öyle ya diyor. Öyle, öyle ya. Peki ne diyor oradaki insanlar? Ne mutlu ona ümmet olana. Ne mutlu ona ümmet olana. Elhamdülillah. Şimdi aslında Ayşe anne çerçeveli olduğu için fazla açamıyorum ama yani biraz açmakta fayda var bunu. Aleyhisselam hayatı boyunca böyle kurbanları çift kesti. Biri kendisi ve ailesi, biri ümmeti için kesti. Vefat hastalığı esnasında Hazreti Ali'ye vasiyette bulundu. Dedi ki, ümmet adına kurban keseceksin benden sonra. O da oğullarına vasiyette bulundu. Uzun süre sürdü bu. Ayşe annemizin anlattığı gibi Resulullah Aleyhisselam bu ilk kurban bayramında iki semiz koçu kurban olarak kesti. Bunlardan biri kendisi ve ailesi için, diğeri de ümmeti için kesilen kurbandı. Ashab-ı kiramı çok duygulandıran, ashab-ı kiramı çok duygulandıran bu uygulama biz ümmetini duygulandırmıyor mu? Duygulandırıyor ve çok mutlu ediyor. Resulullah Aleyhisselam hayatı boyunca bizim için kurban kesmiştir. Öyleyse biz de ona ve sevgili annemize bir, hani bugünküler mesaj diyorlar. Aslı salat selamdır. Biz de o bağlantıyı kuralım hep beraber. Salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Salatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Salatu ve selamu aleyke ya Nebiyallah. Salatu ve selamu aleyki ya Seyyidetena ya Ummi. Ey annemiz, salat ve selam olsun. Üzerinde çok genişçe aslında durulması gereken bir konu bu. Peygamberimiz Aleyhisselam kurbanı kestiğinde bir kurbanı kendisi için, bir kurbanı ümmeti için kesiyor. Ayşe annemiz de bize bu olayları genişçe anlatıyor efendim. Ayşe annemiz gerçekten hayatın içinde, hatta ortasında bir isim. Ve İslam'ın sadece gelecek nesle teorik olarak aktarımı değil, ki teori de var. Yani onun nasıl yaşanarak aktarıldığı noktasında en önde gelen isim, hanımlardan biliyorsunuz odur. Şimdi farklı bir sahne paylaşayım izin verirseniz sizlerle. Yani beylere önce hitap edeyim, sonra hanımlara hitap edeyim. Niye? Hanımına güvenen adam dışarıda bir şey yaparken eviyle ilgili rahat olur. Kocasına güvenen hanım evde bir şey yaparken eşiyle ilgili, yani o da kocasına güveniyorsa rahat olur. Buyurun, bunun bir sahnesini paylaşıyorum. Resulullah Aleyhisselam ara sokakların birinde ağlayan bir çocuk sesi duydu. Genelde bu rivayet bayramlarda veriliyor ama bu bayram rivayeti değil. Bayram bitti. Sese doğru gidince onun Beşir bin Akrebe olduğunu gördü. Bütün çocukları seven Resulullah Aleyhisselam Beşir'i de çok severdi. Asıl adı Bişir ya da Bahir olan bu çocuğun adını Beşir olarak kendisi değiştiriyor Aleyhisselam. İşte bu değiştirme sahnesinden ziyade çocuğun niye ağladığı sahnesi ve Ayşe annemize bağını paylaşıyorum. Ağlayan çocuğun yanına yaklaşıyor. Sevgi ve şefkatle soruyor. Ey sevgilicik, ey Beşir. Ya, ne tatlı değil mi? Ne yumuşak. Aleyhisselam buyuruyor. Ey sevgilicik, ey Beşir. Beşir, Resulullah Aleyhisselam'ın yanına kadar gelip seslendiğini duyunca ve de görünce çömeldiği yerden kalkıp karşısında edeple durdu. Ağlayan bir çocuk. Buyur ya Resulallah. Yani lebbeyk ya Resulallah. Seni böyle ağlatan nedir ey Beşir? babam ya Resulallah. Bildiğiniz gibi babam Uhud Savaşı'nda şehit oldu. Aklına gelmiş, çocuğunu ağlıyor. Uhud'dan sonraki sahne bu. Ağlama ey Beşir, ağlama. Babam şehadet şerbetini içti. Ama ben kimsesiz kaldım ya Resulallah. Tamam, babasının şehadet şerbetini içtiğini çocuk kabul ediyor ama kimsesiz kaldığı realite. Kıymetli dinleyenlerim, ben senin baban olsam, Ayşe de annen olursa razı olur musun ey Beşir? Yani kuru bir teselli değil bu. Bakın sabrı söylüyor ama sabırdan ziyade şehadeti önceliyor aleyhisselam. Arkasından bunu ifade ediyor. Ben senin baban olsam, Ayşe de annen olursa razı olur musun ey Beşir? Sizler gibi anne babaya kim razı olmaz ki ya Resulallah? Abi, o anlıyor durumu. Kalk öyleyse, gözyaşlarını sil de benimle gel. Peki ya Resulallah. Resulullah Aleyhisselam bağrına bastı bu şehit çocuğunu, alıp evine götürdü. Resulullah Aleyhisselam bağrına bastı bu şehit çocuğunu, alıp evine götürdü. Ayşe annemiz Resulullah Aleyhisselam'ın erkek bir çocuk ile geldiğini görünce merakla baktı. Ardından soruyor. Bu güzel çocuk ağlamış mı yoksa ya Resulallah? Ağlamış ya. Ağlamış ey Ayşe. Adın ne senin ey güzel çocuk? Beşir. Beşir bin Akrebe. Ha sen şu Uhud şehitlerimizden Akrebe el-Cühe'nin oğlu musun yoksa? Evet. Resulullah baban, ben de annen olsam ne dersin yavrum? İkinci bu muhabbet deposu yani diyeyim ben. Sizin gibi anne babaya can kurban derim. Sil öyleyse gözyaşlarını yavrum. Bundan sonra burası senin de evin. İstediğin zaman gelip gidersin. Anlaştık mı? Siz nasıl derseniz öyle olsun. Önce bir güzel yemek yiyelim ama. Değil mi ya? Diyor sevgili annemiz. Şimdi efendim, burada bir eksiği tamamlamak istiyorum. Genellikle okumalarımda, araştırmalarımda, incelemelerimde hep bu eksiği görürüm. Kıymetli dinleyenlerim, eminim siz de görüyorsunuzdur. Babasına çok düşkün olan Beşir tenha yerlere çekilip ağlıyor. İşte bu ağlamalarından birini gören Resulullah Aleyhisselam sadece acımakla yetinmiyor. Kuru nasihatta bulunmuyor. Onu alıp evine götürüyor. Buranın anlaşılması lazım. Bizim görevimiz ne? Ha, buna gücümüz yetmiyorsa gücü yeten bir kurum bulacağız. İşte o günden sonra çok sık bu eve gelen Beşir yer içer, evi gibi hareket ederdi. Peki eksik olan bir şey var dedim. Nedir bu? Şimdi efendim, sık sık söylüyorum, bir kez daha söyleyeyim. İster böyle radyo sohbeti olsun, İster diğer programlar olsun, sadece bir sohbet süresi için hazırlık yaparak bu sohbetleri yapmıyoruz. Ben kendi adıma konuşuyorum. Çok ciddi araştırmalar yapıyoruz. Çok kaynak tarıyoruz. Farkındasınız zaten. Bir hayli ayrıntıya giriyorum. Bunları yaptıktan sonra bilgisayarıma geçiyorum. Ondan sonra sürekli yeni bilgiler girdikçe onları ilave ediyorum. Bu ilaveler esnasında da işte şimdi vereceğim örnekle karşılaşıyorum. Ben Ayşe annemizin hayatını yazmaya devam ediyorum. Yani böyle giderse iki cilde sığmayacak gibi görünüyor. Allah bilir tabii nasıl olacak. Bunu alırken Beşir'le ilgili sahneyi de aldım tabii. Ancak anlatımın içine değil, dipnota aldığım bir dipnot okumak istiyorum size. Ben genelde konuşuyorum, okumuyorum biliyorsunuz. Ama dipnotu okumak istiyorum. Kendi yaptığım çalışma Ayşe annemiz kitabına aldığım dipnottur. Çalışma henüz devam ediyor. Dipnot şu. Babası, annesi ya da her ikisi ölen çocuklar öyle sahipsiz ve sokakta kalmazlardı. Baba tarafından dede ya da amcalar bu çocuğa sahip çıkarlardı baba tarafından. İslam'dan önce bile böyle bir çocuğu sahipsiz bırakmak çok ayıp sayılır. Böyleleri haysiyet ve şeref kaybına uğrarlardı. Bak işte filankesin torunu, filankesin yeğeni sokakta kalmış. Yani İslam'dan önce. Yani bu çocuğu alayım sevaptır değil. Çünkü İslam yok. Ne bana ne elin çocuğundan diyemiyor niye? Şeref kaybına uğruyor. Yakınlar onu sahiplenip himayelerine alırlardı. Ancak dede ya da amcalar çocuğa ne kadar sahip çıksalar da hiçbiri anne ile babasının yerini dolduramaz tabi. Beşir'in durumu da böyleydi. Bütünüyle sahipsiz sanmak hatalı bir yaklaşım olur. Çünkü bu çocuk yaşanan bu olaydan sonra da Resulullah'ın evinde değildir. Orada kalmıyor devamlı. Yine yakınlarıyla beraberdir. Bu ayrıntıyı ben dipnota aldım. Şimdi yeri geldi diye söyleyeyim. Kıymetli dinleyenlerin konumuz Ayşe annemiz ama burada bunu söylemek durumundayım. Mescidinde bir inşaatın hemen ardından Ashab-ı Suffa yapılıyor. Ashab-ı Suffa hakkında da aynı hata yapılıyor. İşte sahipsiz, kimsesizler orada kalıyorlardı. Yani sokakta kalıyor millet. Bunlar da sahipsiz, kimsesiz muhacir diye geçer genellikle. Bir taraftan uhuvvet dediğimiz ihvan, kardeşlik anlaşmasında her Mekkeli Medineli'ye kardeş edildi. O da aldı evine götürdü. Peki listenin dışında kalan mı var ki? Mescitte kalsın bu insanlar. Yani mescide iki sakın üzüm götürmek, birkaç kez yemek götürmek kardeşlik görevi yerine gelebilir mi yani? Böyle ne bileyim yani İslam'ın ilk yatılı üniversitesi, ilk okulu diye konuşulur Ashab-ı Suffa. Ama Ashab-ı Suffa hakkında çok büyük yanlışlar da buna ekleniyor, eksik oluyor yani. Ha şunu var, ben acizane oturdum. Yani var da ben de yaptım böyle bir şey. Ashab-ı Suffa kaç kişidir? Kimlerden oluşuyor? Niye kalıyor onlar orada diye listesine baktım. Birkaç isim söyleyeyim size. Bildiğiniz isimlerden. Hazreti Bilal Yabeş Ashab-ı Suffa'dendir. Bilal'in Medine'de evi var, yanında annesi var. Çok sonra yani aşağı yukarı 7-8 sene sonra gelecek olan Ebu Hureyre var. Ashab-ı Suffa'dan en meşhur odur. Onun da annesi ve evi ve hizmetçisi var. Cariyesi yani. Abdullah bin Ömer. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah Ashab-ı Suffa'dendir. Hazreti Abbas amcanın oğlu Abdullah Ashab-ı Suffa'dendir. Bunların kimsesi yok muydu? Hocam hiç mi orada fakir yoktu? Fakir var. Ancak hata şu. Bir olayı anlatırken öteki olayı çürütmeyeceğiz. Bu insanlar Resulullah Aleyhisselam'ı 5 vakit dinlemek için genellikle Ashab-ı Suffa'da kalmayı tercih ediyorlar. O onların tercihidir. Mesela Aleyhisselam fakir değil, züh tercihli yaşıyor. Fakire, fakirliğe sabır başka bir şey, züh tercihi başka bir şeydir. Bunları birbirinden ayırmamız lazım ki hadiseyi daha doğru anlayalım kıymeti dinleyenlere. Evet efendim, Hazreti Ayşe annemizin himayesini aldığı Hazreti Beşir hakkında bir tablo paylaştık. İkinci tabloyu paylaşayım. Aradan birkaç gün geçmiş, Beşir sokakta arkadaşlarla oynuyor. Eski hüzünlü hali yerine neşeli hali gelmiş. Böyle canlı cıvıl cıvıl oynuyor. Arkadaşlara merakla soruyorlar. Sana ne oldu böyle Beşir? Ne olmuş ki? Eski üzüntünden bir şey kalmamış da. Benim şimdiki babam ile annem kim biliyor musunuz peki? Tabii şimdi anne var. Baba şehit. Merak ediyor, kimlermiş? Benim babam Resulullah, annem Ayşe annemiz. Sen ne diyorsun öyle ey Beşir? Tabii şaşırıyorlar. Resulullah babam, Ayşe de annem diyorum. Resulullah aleyhisselam babam, Ayşe annemiz de annen. Nasıl oluyor peki? Öyle ya. Nasıl oluyor yani? Merak edip soruyor arkadaşları. Beşir arkadaşlarına yaşadıklarını büyük bir onurla anlatıyor. Arkadaşları o kadar hayran kalıyorlar ki onun yerinde olmayı bile istiyorlar. Ama çocuklar uyanık. Bir şey daha sormak istiyoruz ama ey Beşir, seni üzmekte istemiyoruz. Şimdi bunlar sahabe çocukları. Çocuklarda da adabı görün diye istiyorum biraz. Biz arkadaşız. Arkadaşlar birbirine kırılmazlar. Hele ben sizlere hiç kırılmam. Söyleyin. Senin dilinde hem pelteklik vardı hem de kekeleyen bir çocuk değil miydin? Ha, bakın neyi öğreniyoruz? Peltek yani artık nasıl oluyorsa bir de kekeliyor. Öyle biriymiş Beşir. Bunu soracağınızı tahmin etmiştim. Evet, dilimde pelteklik vardı. Ayrıca kekeme olduğum için milletin arasına girmeye çekiniyordum. Ama şimdi çok güzel ve çok düzgün konuşuyorsun ey Beşir. Konuşurum tabii. Resulullah Aleyhisselam özel dua etti bana. Onun duasıyla ne pertekliğim kaldı benim ne de kekemeliğim çok şükür. Hatta Ayşe annem de benim için dua etti. Sen hem şehit çocuğusun hem de çok şanslı birisin Beşir. Ne mutlu sana diyor arkadaşlarım. Evet. Şimdi genelde bu bayram sohbetlerinde hatiplerimizin anlattığı olaylar böyle işte bayramda biri ağlıyordu, kimsesi yoktu falan diye denir. Bu sokak arasında ağlayan biri. Kaynakları çok taradım ben. Bayramda mı? Bayram öncesi mi? Bayram sonrası mı? Normal bir zaman mı? Böyle bir kayıt yok. Muhtemelen benzeri sahne çok. Çünkü savaşlar sürekli devam ediyor. Zaten Uhud'da 70 tane şehit yani Bedir zafer ama Bedir'de de 14 tane şehidimiz var. Az değil yani. 14 tane, 14 aile babasız kaldı Bedir'de. Uhud'da 70 şehit. Yani o yüzden böyle sahneler muhakkak çok fazla elbette ki vardır kıymeti dinleyenler. Evet, Hazreti Ayşe annemiz çok yönlü bir çalışmanın içinde her zaman. Öncelikle her ne olursa olsun vahyi her zaman önceliyor, gün bir gün takip ediyor. Nazil olan ayet ya da sure onu bir başka yapılanmaya sokuyor. Yalnız burada bir eksik ifade kullandım, hemen tamamlayayım. Takip ediyor deyince aklınıza şöyle gelmesin. Yani Resulullah'ın hanımı onun evinde her gelen vahiy biliyor. Amenna. Ancak aleyhisselam Hazreti Sevde annemizle evli. Hazreti Hafsa annemizle evli. Ayşe annemizle evli. Daha önce Hatice annemiz vardı, biliyorsunuz ölmüştü o. Yani aleyhisselam belli günler birinde, belli günler birinde o şekilde kalıyor. Dolayısıyla vahiy geldiğinde her an Ayşe annemiz yanında olmuyor. Ayşe annemiz de işte yanında yokken yanına geldiğinde efendim aleyhisselam onda onu görüyor. Ayşe annemizin yanına geldiğinde Ayşe annemiz gelen vahiylerin tamamını öğrenmiş olduğunu görüyor ki Resulullah Aleyhisselam'ın bize birçok yönünü anlatması bakımından bu rivayet oldukça önemli. Ben buna biraz ileride yer vereceğim. Bir hayli geniş düşünüyorum inşallah. Efendim, nazil olan her ayet ya da sure onu bir başka yapılanmaya sokuyordu. Ben bunları yazarken de okurken de sohbet yaparken de hep böyle düşünüyorum. İşte ayet-i kerime de yazıyorum. Hadis-i şerif de yazıyorum. Beni bir havaya sokuyor mu? İçinde hissiyatım var mı? Sadece bilgisayara mı yazıyorum? Sadece radyo mikrofonda mı konuşuyorum? Sadece okul dersi mi yapıyorum? Sadece sohbette mi konuşuyorum diye düşünmüyor değilim kıymetli dinleyenlerim. Sadece konuşanlardan, dinleyenlerden değil. Bu bizim dinimiz, yaşayanlardan olmamız gerekiyor. İşin aslı özü de budur. Kur'an ile şekillenmek dendiği zaman Ayşe annemiz akla gelirdi. Sahabilerin hepsinin en hassas oldukları konu buydu aslında. Ama bunlar arasında özellikle hanım sahabilerin başında geliyordu Ayşe annemiz. Vahiy onun hayatının gayesiydi. Yani hayatı vahiy ile yaşıyor. Vahiy öncelikli bir hayat yaşarken başka şeyleri asla ihmal etmiyor. Bu da vahyin bir uzantısı. Yani Kur'an'la yaşamak, sünnette yaşamak diyoruz ya. Yani bazen sanılıyor boyuna okuyalım okuyalım, öyle değil. Hayatı yaşayacağız. Kur'an hayatı bize nasıl yaşamamızı istiyorsa hayatı öyle yaşayacağız demek. Bir yandan şehit aileleriyle yakından ilgileniyor. Bir yandan onların çocukların yetişmesi için, sadece yetişmesi değil, iyi yetişmesi için elinden geleni yapıyor. Diğer taraftan da dul ve yetimler onun şefkat kollarının himayesindeydi adeta. Evet. Şimdi çevremizde neler olup bittiğine bakacağız. Elimizden gelen yardımsa yardım, maddi olarak, manevi olarak bunları yapacağız. İşte Ayşe annemiz çevresinde bunları görüyor efendim ve gerekli desteği sağlıyor. Bedir Savaşı'nda ağır yara alıp dönüş yolunda şehit olan Hazreti Ubeyde bin Haris'in hanımı Zeynep binti Huzeyme genç yaşında dul kalmıştı. Kısa malumat vereyim, bu şahıs kimdir? Ubeyde bin Haris bin Abdülmuttalib. Ne anlama geldi? Resulullah Aleyhisselam'ın en büyük amcası Haris'in oğlu Ubeyde. Aleyhisselam'ın büyük amcası çok önce ölmüş. Resulullah onu görmemiş muhtemelen ama Ubeyde bile Resulullah'tan büyüktür. Ubeyde bin Haris. Zeynep binti Huzeyme ile evliydi. Efendim Uhud'da Bedir'de şehit oluyor Hazreti Ubeyde. Zeynep binti Huzeyme dul kalıyor. Zaman içinde çokça isteyen olduğu halde evlenmiyor. Ummul Mesakin künyeli, yani miskinlerin annesi diye meşhur olmuş. Fakir fukaranın sığınağı haline gelmiş. Bakın Ayşe annemizi anlatırken bunları atlamayacağız yani. Bir toplumda, yani sadece bir kişinin yardımı toplumu ayakta tutmaz. İşte o Ummul Mesakin. Fakir fukaranın sığınağı. Resulullah Aleyhisselam bu cömert hanım ile evlenmeye karar veriyor. Ayşe annemiz bu haberiyle farklı bir havaya giriyor. Çok iyi bir hanım olan Hazreti Zeynep binti Huzeyme aynı zamanda çok da güzeldi. Kendini çok iyi yetiştirmiş ama dul kalmış isteyenleri çok. Artık nasıl bir mesaj verilir, nasıl yapılır anlamak, anlatmak da zor. Ben buraya aslında her evliliği o hadisi koymam lazım. Aleyhisselam buyuruyor ki hem kendi evliliklerim hem de kızlarımın evliliği vahiyle olmuştur diyor. Allah'ın emriyle. Yani ile ayet değil bu. Allahu Teala şununla evlen diyor Aleyhisselam. O da onunla evleniyor. Zeynep binti Huzeyme annemize evlilikte böyle oluyor. Hazreti Hafsa annemizin odasına bitişik olarak yapılan odaya yerleşen Zeynep binti Huzeyme burada yeni bir hayata başlıyor. Şimdi biraz takıldım fark ettiniz kıymeti dinleyenlerim. Ne diyeyim diye bilemedim. Bu takılmalarım ileriki derste de bayağı artacak. Çünkü Aleyhisselam toplamda 12 evliliği var. Bazı durumlarda evlilik yapacak. Ben birçok İlahiyatçının, akademisyenin, hocanın, sohbetçinin anlattığı gibi Resulullah Aleyhisselam şundan dolayı çok evlendi, bundan dolayı çok evlendi diye savunma psikolojisiyle anlatmayacağım. Niçin evlendi onlara da girmeyeceğim. Sadece hangi annemi sizlerle paylaşıyorsam o annenin gelişi aileye katılmasıyla aile içerisindeki dengeler üzerinde başarabildiğim kadar durmaya çalışacağım. Ha, bunları anladığımı söyleyemem. Sizin de anlayacağınızı sanmıyorum. Hocam ne oluyor falan demeyin bana. Çünkü biz şu kadar asırdır tek eşli aile hayat yaşıyoruz hepimiz. Dolayısıyla sade iki değil, böyle çok eş olunca hanımlar arasında aile içinde nasıl bir şey olur? İşte bunu ne ben biliyorum ne sizler biliyorsunuz. Erkeği de öyle, hanımı da öyle. Sadece şunu söyleyeyim, bazıları bilmeden yanlış yapıyor. Aleyhisselam evlendikçe aldığı hanımı aynı eve getirmiyor. Yani her hanımın evi ayrıdır. Yani çok evliliklerde hanımlar bir evde olmuyor. Aleyhisselam'ın evi böyle çok aileler olduğu için genellikle çok odalı bir ev yapıp bu odaları hanımlara paylaştırmak yerine Aleyhisselam müstakil oda evleri yapıyor. Müstakil oda evler. Bunu inanın, bu alanda çok yazı yazıyorum ama şu kullandığım cümleyi ben de ilk kez kullandım. Hoşuma gitti. Hatta bir yere kaydedeyim bunu da yazayım. Bunu da yazayım yani. Bu çok mühim bir şey. Çünkü yani Aleyhisselam böyle evlilik yaptığında imkanlar işte dahilinde biraz büyükçe ev yapıp ona odalar ilave ederek işte şu hanımın odası, bu hanımın odası şeklinde değil. Müstakil ev oda, hucurat deniyor ona Kur'an-ı Kerim'de. Ev oda, müstakil ev oda. hucurat yapıyor aleyhisselam. Her evliliğinde anne o odada kalıyor. Odalar içinden iki bölmeli olabiliyor, perdeli olabiliyor. Farklı. Onlara inşallah Ayşe annemizin Peygamberimiz Aleyhisselam vefatından sonraki hayatını işlerken bu oda hakkında biraz daha genişçe bilgi vermeyi düşünüyorum kıymetli dinleyenlerim, ama şimdi mühim bir yere geldik. Süremiz de hızla geçiyor. Bu sahneyi paylaşmadan zamanı doldurmak istemiyorum. Efendim, şimdi Aleyhisselam şartlar gereği evlendi. İnşallah ileride Zeynep binti Huzeymi annemizi de inşallah sizlerle paylaşacağım. Orada gene gelecek bu, ama şu an için Ayşe annemizi anlatmaya çalıştığım için efendim sadece Ayşe annemiz boyutunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi komşu. Ayşe annemiz Resulullah'a soruyor bir gün. Ama bu şu anki anlattığım zamandan sonraki zamanda. Soruyor bir gün. Buna hadisin vurut zamanı denir yani. Ne zaman bu soru sorulmuş diye. Ey Allah'ın Resulü diye soruyor. Kendisine ilgi göstermem, öncelik vermem, konuşmam, iyilik yapmam gereken kişi kimdir? Aleyhisselam, kapısı en yakın komşundur buyuruyor. Kapısı sana en yakın komşun. Dikkat edin lütfen. Yani komşu diyor ve Aleyhisselam bunu sadece Ayşe annenin şahsı için değil, bütün kıyamete kadar ümmete mesajdır. Komşu diyor. Bak, kapısı en yakın önce. Bak, dindar komşu demiyor, takvalı komşu demiyor, Müslüman komşu demiyor, dul komşu demiyor, bekar komşu demiyor, fakir demiyor, zengin demiyor. Kapısı en yakın komşu. Komşu hakkı böyle bir şey. İşte Ayşe annemiz henüz bunu, bu soru sormamış, bu cevabı almamış, ama şartlar gereği az önce ifade ettim ya, yani şimdi böyle birbirimizi kandırmayalım. Yani Aleyhisselam evleniyor diye kadınlar onun yanına gidiyorlar. O hoş geldin, beş geldin. Biz şimdi onu şu anda, çünkü onu ben sizden paylaşacağım. Yani bizde gariptir bu. Çok ters bir şeydir. Kavga çıkar. Ama o toplum, herkes böyle yaşadığı için problem yok. Orayı örf olarak bir kenara koyun. İlk ziyaretine giden de Ayşe annemiz Sevde ve Hafsa anneyle beraber gidiyor. Kapıyı çalınca açıyor kapıyı Hazreti Zeynep binti Huzeymi. Tabi tanışıyorlar tabi, çünkü hepsi komşusu, orada birbirini biliyor. Tabi bir anda böyle, yani onların üzerine kuma gelmiş ya, yani o da var. Aramıza hoş geldin ey Zeynep. Hoş bulduk ey Ayşe. Evet. Şimdi tabi ilk şey çok önemli, yani iletişim, ilk böyle yaklaşım, ilk tavır, bunlar çok önemli. Şimdi içeri tabii giriyorlar. Hoş beş, oradaki şeyi bilmiyoruz yani. Ayrıntılar. Bizde çay, kahve, pasta, kek olur. Orada işte şerbet oluyor, hurma oluyor, bir şeyler oluyor. Her milletin kendine göre ikram yöntemleri var. Bunlar yapılıyor. Ayşe annemiz başka bir şeyi öncelliyor. Ayşe anne hakikaten bir üniversite yani. Üniversite demek ona hakaret bile olur aslında ya. Üniversite neymiş ki Ayşe annemizin yanında? Bak ne diyor. Ey ummul mesakin, yardım ettiklerinin arasına bizi de alır mısın? Ey ummul mesakin, yardım ettiklerinin arasına bizi de alır mısın? Şimdi hocam ne oldu diyeceksiniz. Ummul Mesakin Zeynep binti Huzeyme annemizin künyesidir. Adı böyle. Hep böyle herkese yardım ettiği için gariplere bilhassa miskinlerin annesi diye böyle meşhur olmuş. Ummul Mesakin o demek. Miskinlerin annesi demek yani. Herkese yardım ediyor. Ey Ummul Mesakin, yardım ettiklerinin arasına Bizi de alır mısın? Ayşe anne sevgili soruyor. Zeynep binti Huzeyme annemiz de peygamberimizle evli. Seviyesiz değil ya. Onda seviyesi var. Ey Sıddık'ın kızı Sıddık'a. Ya. Ey Sıddık'ın kızı Sıddık'a. Senin gibi birinin yardıma ihtiyacı mı var? Ne güzel ya, değil mi? Kıymetli dinleyenlerim. Yani Zeynep bin Huzeyme'nin kendisi Ummul Mesakin. Yani bir fazilet. Ama Hazreti Ayşe'nin babası da fazilet. Bir de anası var. O ayrı bir fazilet. O yüzden yani Zeynep bin Huzeyme Ayşe annemize derecesini de burada ortaya seriyor. Ey Sıddık'ın kızı Sıddık'a. Senin gibi birinin yardıma ihtiyacı mı var? Yani ben Ummul Mesakin diye tanınıyor, seviliyorsam, sen bir yönüyle seviniyorsam, sen iki yönüyle öndesin benden diyor. Sıddık'ın kızısın, Sıddık'asın. Herkese yardım ettiğin için adın miskinlerin annesi olarak çıktı ya. Yani diyor. İyi ya işte herkese değil sadece miskinlere diye annemiz tekrar yani sen her bakımdan öndesin. Haklısın ey Zeynep takıldım işte diyor. Ben de takıldım doğrusu ey Ayşe. Eğer doğru öğrendiysem İslam'la müşerref olmadan evvel de yoksulları koruyup gözeten şefkatli bir hanımmışsın. Bu güzel yönünü şimdi de İslam ile daha büyük boyutlara taşımışsın. Allah ne verdiyse artık diyor Hazreti Zeynep binti Huzeyme annemiz. Şimdi Ayşe anne neyi öğreniyor? İşte burada bir şey daha çıkıyor önümüze. Şimdi efendim atlanan çok önemli bir sahneyle karşı karşıyayız. Bütün kitaplar şunu söyler bize. Hazreti Ebubekir birçok alanda bugünkü deyimle birçok yönün profesörü diyelim. Yani profesör az gelir de şiirde, edebiyatta, kelamda, nesep ilminde birçok şey yani birçok şey. Ayşe annemiz yani ileride inşallah gelecek orası ben onu sizlerle biraz genişçe paylaşacağım. Bir annemizle bir sürtüşmeye giriyor. İnsanlık sonuçta hepsi insan bunların. Aleyhisselam yanında oluyor bu iş. Ve karşılıklı birbirine karşı konuşuyorlar. Ancak Ayşe annemizle baş edemiyor karşı taraf. İflas ediyor. Aleyhisselam tebessüm ediyor. Tabii ya diyor. Bu Ebu Bekir'in kızıdır. Yani bu ilmin bir kısmını babasından almış. Bak eğer doğru öğrendiysem İslam ile müşerref olmadan evvel de yoksulları koruyup gözeten şefkatli bir hanımmışsın diyor. Ayşe annemiz kendisinden büyük olan bu hanımı kuluna sadece kuma oldu kocasıyla evlendiği için değil, yani daha önce yaşananları da Ayşe annemiz öğreniyor. Ve hakikaten Zeynep binti Huzeyme annemiz İslam'dan önce de Ummul Mesakin. Ayşe annemizin en önde gelen özelliklerinden biridir bu öğrenmek meselesi. Çok önde gelen bir durumdur. Ve bu Ayşe annemize özel bir statü kazandırır. Daha önce neler yaşanmış? Yeri gelecek bunları konuşacağız. Yani ilmi konusunda Ayşe annemiz ilk vahiy geldiğinde mesela daha doğmamıştı. Ama ilk vahiy tüm ayrıntılarıyla anlatan odur. İşte bunları peygamberimizden, babasından, işte herkesten öğrenecek ve bunları yaşanması gerekenleri yaşayacak, paylaşılması gerekenleri paylaşacak, bizlere aktaracak. Ayşe annemiz. Bakın, şu kadar asır geçmiş, kim bilir bizim bu radyomuzu da kaç kez Ayşe annemiz örnek verdi, anlatıldı. Ben bile mesela, hatta şöyle bir listeye bakayım ben. Çünkü listem de var burada. Daha önce Ayşe annemizle ilgili ben efendim Erkam Radyo'da kıymeti dinleyenlerim bakıyorum. Evet, 29 bölümlük bir sohbet yapmışım daha önce. Ben yani bakın. Ancak genel istek üzerine biraz özet geçtin diye bunu daha önce söylemiştim. Tekrar istendi ve şu anda bu dersleri yapıyoruz. Niye bunu söylüyorum? Ayşe annemizin şu anda mesela biz sizinle efendim 18. bölüm gördük. Daha çok şeyleri göreceğiz. Ayşe annemiz hayatımıza bir güneş gibi doğacak inşallah diyor. İnşallah onun güzelliğini, özelliğini örnek alma gayretiyle beraber hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbette selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim.